Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Karen Armstrong'un Through the Narrow Gate, Türkçe'de dar kapıdan geçerken olarak düşünülebilecek bu eseri, yazarın Katolik bir manastırdaki yıllarını anlatan bir anıdır. İlk kez 1981'de yayımlanan kitap, Armstrong'un 1982'de 17 yaşındayken ailesinden ayrılıp İngiltere'deki bir dini tarikata katılmasıyla başlayan süreci ele alır. Anlatının odağında genç bir kadının Tanrı'ya yaklaşma ve hayatına kesin bir yön verme isteği vardır. Ancak kitap, manastır yaşamını idealize etmez. Disiplin, itaat, sessizlik, eğitim ve topluluk içinde yaşamanın kişisel kimlik üzerindeki etkilerini açık biçimde gösterir. Armstrong, 1999'da tarikattan ayrılmasına uzanan deneyimini yalnızca inanç kaybı olarak değil, dini kurumlarla kişisel ruhsal arayış arasındaki gerilim olarak değerlendirir. Bu nedenle eser, bir din değiştirme ya da basit bir hayal kırıklığı anlatısı değildir. Daha sonraki yıllarda dinler tarihi üzerine tanınan bir yazar olacak Armstrong'un. Katı öğretiden daha geniş ve sorgulayıcı bir maneviyat anlayışına yönelişinin ilk önemli kaydıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, manastıra giriş, kesinlik arzusuyla başlayan bir ruhsal arayışı gösterir. Kitap, Armstrong manastıra girişini yalnızca aileden ve gündelik hayattan kopuş olarak sunmaz. Bu karar, gençlik döneminde güçlü bir anlam, düzen ve adanmışlık arzusuna verilen cevaptır. Katolik manastır geleneği, kişiye dua, çalışma, ortak yaşam ve itaate dayalı bütünlüklü bir hayat biçimi vaat eder. Dışarıdan bakıldığında bu yapı, hayatın belirsizliklerini azaltan açık bir yön duygusu sağlayabilir. Armstrong'un anlatısı ise, böyle bir kesinlik arzusunun insanın iç dünyasındaki soruları otomatik olarak çözmediğini gösterir. Bir çağrı duygusuyla belirli bir kurumun günlük kuralları arasında fark vardır. Kişi Tanrı'yı, hakikati ya da fedakarlığı ararken, karşısında aynı zamanda hiyerarşik bir eğitim sistemi, katı zaman çizelgeleri ve topluluk beklentileri bulur. Armstrong'un deneyimi bu farkın giderek belirleyici hale gelmesidir. Bu yönüyle eser, dini hayatı seçmenin sadece inanç beyanı olmadığını anlatır. Seçim, bedeni, zihni, ilişkileri ve kişinin kendisini anlatma biçimini etkileyen kapsamlı bir yaşam düzenine katılmaktır.
Okur, yazarın başlangıçtaki idealizmini küçümsemeden, ideal ile yaşanan gerçeklik arasındaki mesafenin neden önemli olduğunu görür. Kitabın ruhsal keşif tarafı da tam burada başlar. Arayış, hazır cevaplara ulaşmak değil, hangi cevapların kişinin deneyimiyle gerçekten uyuştuğunu ayırt etmektir. İkinci olarak, itaat ve disiplin. Manastır yaşamının hem taşıyıcı gücü hem de gerilim kaynağıdır, Through the Narrow Gate'in en ayırt edici yanlarından biri. Kapalı bir dini topluluğun gündelik işleyişini kişisel sonuçlarıyla birlikte ele almasıdır. Manastır yaşamında itaat, sadece bir kural değildir. Bireysel iradeyi daha büyük bir dini amaca bağlayan temel bir erdem olarak kabul edilir. Düzenli ibadet, görev paylaşımı, sessizlik ve üstlerin yönlendirmesi, toplulukta ortak bir ritim kurmayı hedefler. Bu ritmin, dış dünyanın dağınıklığından uzaklaşmak isteyen biri için çekici bir tarafı vardır. Fakat Armstrong, disiplinin hangi noktada içsel olgunlaşmayı desteklediğini, hangi noktada eleştirel düşünmeyi ve kişisel sorumluluğu daraltabildiğini sorgular.
Özellikle genç yaşta girilen bir kurumda, insanın kendi duygularını ve kuşkularını ifade etmesi zorlaşabilir.
Kitap bu durumu soyut bir kurum eleştirisine çevirmek yerine, yazarın değişen algısı üzerinden açar. Böylece okur, dini pratik ile kurumsal denetimin aynı şey olmadığını fark eder. İnanç geleneklerinde disiplin, dikkat ve süreklilik sağlayabilir. Ancak disiplinin değerli olabilmesi için insanın vicdanını tümüyle susturmaması gerekir. Armstrong'un anlatısı. İtaate dayalı hayatın manevi amacını reddetmeden, bu amacın insanın zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarıyla hesaplaşması gerektiğini ortaya koyar. Bu denge, kitabın manastır tasvirini ne romantik ne de tek boyutlu biçimde olumsuz kılar. Üçüncü olarak, bedensel ve ruhsal sıkıntılar. Dini deneyimin yalnızca soyut fikirlerden oluşmadığını hatırlatır, Armstrong'un anısında ruhsal mücadele. Yalnızca teolojik sorulardan ya da kurallarla anlaşmazlıktan doğmaz. Zihinsel ve bedensel zorlanmalar, manastırdaki deneyimini algılama biçiminde önemli bir yer tutar. Bu boyut, kitabı dini otobiyografiler içinde daha gerçekçi kılar.
Çünkü inanç deneyimi çoğu zaman bedenin yorgunluğundan, kaygıdan, yalnızlıktan
ve baskı altında yaşamanın etkilerinden ayrı düşünülemez.
Armstrong'un anlatısı, yaşadığı güçlükleri tek bir nedene bağlamaz.
Ne bütün sorunları kişisel kırılganlığa indirger, ne de her şeyi manastır kurumunun kusuru olarak açıklar. Bunun yerine kişisel sağlık, karakter, yaş, beklentiler ve çevrenin birlikte oluşturduğu karmaşık tabloyu görünür hale getirir. Bu yaklaşım özellikle dini hayat anlatılarını okurken kolaycı hükümlerden kaçınmayı sağlar. Bir kişinin manastıra uyum sağlayamaması mutlaka inancın değersiz olduğu anlamına gelmez.
Aynı biçimde kutsal bir amaç uğruna çekilen her zorluğu sorgusuz kabul etmek de sağlıklı değildir.
Kitap, insanın sınırlarını tanımasının manevi hayatın karşıtı olmadığını düşündürür.
Aksine, gerçekçi bir ruhsal anlayış, insanın psikolojik ve fiziksel durumunu hesaba katmalıdır.
Armstrong'un daha sonra dogmatik din yorumlarına mesafeli yaklaşmasının arka planında da bu deneyim vardır. Soyut ideallerin, yaşayan insanın somut ihtiyaçlarından kopması halinde yaralayıcı sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Dördüncü olarak, tarikattan ayrılış.
İnanstan tümüyle vazgeçmekten çok, kurumla ilişkinin yeniden kurulmasıdır.
Armstrong'un 1969'da dini tarikatından ayrılması, kitabın belirgin dönüm noktasıdır.
Ancak bu ayrılışı, yalnızca başarısız bir meslek seçimi ya da kişisel yenilgi olarak okumak eserin kapsamını daraltır.
Anlatı, bir kurum içinde sürdürülemeyen hayatın ardından kişinin anlam arayışına nasıl devam edebileceğini sorar.
Manastırdan ayrılmak, yazar için önce zorlayıcı bir kopuş ve yön kaybı yaratır.
Buna rağmen deneyimin tamamı geçersiz hale gelmez.
Manastır yılları, Armstrong'un din diline, ritüele, otoriteye ve insanın aşkın olana yönelme isteğine dair bilgisini şekillendirir.
Bu nedenle kitap, din ile dini kurumların özdeş kabul edilmesine itiraz eder.
Kurumlar, belirli tarihsel koşullarda oluşur, kurallar koyar ve mensuplarından uyum bekler.
Kişisel inanç ise daha değişken, sorgulayıcı ve bazen kurumsal çerçeveye sığmayan bir süreç olabilir.
Armstrong'un sonraki çalışmaları, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Budizm ve başka gelenekler üzerine geniş bir bakış geliştirmesiyle bilinir.
Bu anı, o geniş bakışın başlangıç şartlarını anlamaya yardım eder. Okur, ayrılığın her zaman boşluğa düşmek anlamına gelmediğini görür.
Bazen ayrılık, daha dürüst sorular sorabilmenin koşuludur.
Eserin asıl önemi, bu sonucu kolay ya da zafer dolu göstermemesidir.
Kaybı, üzüntüyü ve belirsizliği korurken, kişinin kendi vicdanıyla daha sahici bir ilişki kurma ihtimalini de açık bırakır.
Son olarak, anı türünün açıklığı.
Din tartışmasını soyut öğretiden kişisel tanıklığa taşır. Through the narrow gate.
Din üzerine teorik bir inceleme değil.
Birinci tekil şahısla anlatılmış bir yaşam kaydıdır.
Bu tercih kitabın etkisini belirler.
Armstrong,
Katolik manastır geleneği hakkında genel hükümler vermekten çok, bu geleneğin içinde bir genç kadın olarak ne hissettiğini ve neyi anlamakta zorlandığını anlatır.
Bu kişisel çerçeve, okura hem yakınlık hem de dikkatli olma sorumluluğu verir.
Yazarın deneyimi, bütün manastırların ya da bütün Katoliklerin deneyimi değildir.
Buna karşılık kapalı bir toplulukta yetişmenin, otoriteyle ilişki kurmanın ve kutsallık beklentisi taşımanın insani tarafını görünür kılar.
Kitabın tonu da bu nedenle önemlidir.
Armstrong'un anlatımında sadece öfke yoktur. Sevgi, mizah, utanç, hayal kırıklığı ve geriye dönük hüzün birlikte bulunur.
Bu duygusal karmaşıklık, metni propaganda niteliğindeki din karşıtı ya da din savunucusu eserlerden ayırır.
Anı türü okurun kesin bir hüküm yerine tanıklıkla karşılaşmasını sağlar.
Ayrıca yazarın daha sonraki dinler tarihi çalışmalarına farklı bir giriş sunar.
O kitaplarda Armstrong gelenekler arasındaki ortak etik ve manevi çizgileri araştırır.
Burada ise o akademik ilginin kişisel kökleri vardır.
Dolayısıyla eser düşünsel bir kariyerin önsözü olduğu kadar otobiyografik anlatının dini meseleleri insan ölçeğinde ele alma gücünün de örneğidir.
Sonuç olarak bu kitap özellikle dini hayatı dışarıdan merak edenler,
Katolik manastır yaşamı hakkında kişisel bir tanıklık arayanlar ve inanç ile kurumsal otorite arasındaki ilişkiyi düşünmek isteyenler için uygundur.
Dindar okurlar eseri bir geleneğin bütünü hakkında kesin bir yargı olarak değil,
belirli bir dönemde ve belirli koşullarda yaşanmış samimi bir deneyim olarak okuyabilir.
Din uzak okurlar içinse kitap, İnsanların neden yoğun bir adanmışlık hayatını seçtiğini
ve neden bazen o hayatı sürdüremediğini anlamaya yarar.
Eserin pratik değeri, zor bir kararın tek bir açıklaması olmayabileceğini göstermesidir. Sağlık, yaş, eğitim, topluluk kültürü, kişisel beklentiler ve vicdan aynı deneyimin içinde birbirini etkileyebilir.
Entelektüel olarak da dini kurumları inancın kendisiyle özdeşleştirmemeyi öğretir. Benzer manastır anılarından ayrıldığı nokta, ne yalnızca kapalı hayatın çarpıcı ayrıntılarına dayanması ne de sonradan edinilmiş bir görüşü geçmişe zorla uygulamasıdır.
Armstrong, başlangıçtaki samimi adanmışlığını da yaşadığı hayal kırıklığını da korur.
Daha sonra dinler üzerine geniş kitlelere ulaşacak çalışmalar yazmış olması bu ilk kitabı ayrıca değerli kılar.
Okur, tanınmış bir din yorumcusunun fikirlerinin soyut bir akademik ilgiden değil, sınanmış, sancılı ve kişisel bir arayıştan doğduğunu görür.
Bu nedenle dar kapıdan geçerken yalnızca manastırdan ayrılışın değil, daha açık uçlu bir maneviyat anlayışına geçişin de dikkatli bir kaydıdır.
Destek olmak isterseniz Karen Armstrong kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.